7. Bölüm. Şam'ın biraz kuzeyinde Baalbek terası uzanır. Teras, 20 metre uzunluğunda ve 2000 ton ağırlığında taş blokların yan yana getirilmesiyle yapılmıştır. Arkeologlar, neden, nasıl ve kimin tarafından yapıldığı konusunda inandırıcı bir açıklamada bulunamamışlardır. Yalnızca Sovyet profesörü Agrest, terasın dev bir havaalanının kalıntısı olabileceği üstünde durmaktadır. Eski Mısır kültürüyle ilgili kişilerin verdiği bilgilere bakılırsa, Eski Mısır herhangi bir değişim dönemi geçirmeden birdenbire hazırlanıp bırakılmış duygusu veren bir uygarlıkla ortaya çıkıvermiştir. Büyük şehirler, görkemli tapınaklar, büyük bir ifade gücü gösteren dev heykeller, iki tarafında görkemli figürlerin sıralandığı süslü sokaklar, kusursuz lağım şebekeleri, kayalara oyulmuş mezarlar, akıl almaz boyutlarda yapılmış piramitler ve daha birçok şaheser topraktan fışkırmış gibidir. Tarih öncesi pek bilinmeyen bir ülke için bu apansız ilerleme ve gelişme tam anlamıyla mucize olabilir. Mısır'da tarıma elverişli alanlar yalnız Nil Deltası'nda nehrin sağ ve sol yakasındaki küçük bölümlerdedir. Bununla birlikte uzmanlar büyük piramitin yapıldığı günlerde 50 milyon kişinin yaşadığını ileri sürüyorlar. Bu sayı M.Ö. 3000'de bütün dünya nüfusunun 20 milyon olduğunu ileri süren görüşte büyük bir çelişkiye düşürüyor. Böylesine büyük tahminlerde birkaç milyon az olmuş ya da çok olmuş fark etmez. Ancak bütün bu insanların doyurulması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü Eski Mısır'da yalnız yapı işçileri, taş işçileri, mühendisler, denizciler değil, yüz binlerce köle, iyi örgütlenmiş bir ordu, el üstünde tutulan bir rahipler sınıfı, sayısız tüccar, çiftçi ve memur da vardı. Üstelik ülkenin gelirleriyle bolluk içinde yaşayan bir de Firavun Sarayı bulunuyordu. Bütün bu saydığımız insanlar Nil Deltası'nın kısıtlı tarım ürünleriyle yaşayabilirler miydi? Piramitlerin yapılmasını açıklayan bilgilerde taş blokların kütükler üstünde yuvarlanarak taşındığı yer alır. Ancak Mısırlıların o çağlarda güçlükle yetişen birkaç ağacı, özellikle palmiyeleri kesip bütün yaptıklarına inanmak çok zordur. Çünkü hurmaların sağlayacağı besinden ve ağaç gövdelerinin sağlayacağı gölgeden vazgeçemezlerdi. Bununla birlikte piramitlerin yapılabilmesi için kütük gerekiyordu. Başka hiçbir teknik açıklama olamazdı. Yoksa Mısırlılar kütük mü ithal ediyorlardı? Kütük ithal edebilmek için çok geniş bir filoları olmalıydı. Üstelik kütüklerin İskenderiye'ye indirildikten sonra Kahire'ye kadar Nil üstünde taşınması gerekiyordu. Büyük piramitin yapılması sırasında at ve araba bulunmadığına göre yine kütüklere dönüyoruz. At ve araba 17. sülale zamanında, yani M.Ö. 1600'lerde kullanılmaya başlanmıştı. Açıkçası bu işin içinde bir iş vardır. Bilginler ise taşların kütükler üzerinde taşındığını söylerler. Piramiti kuranların teknolojisi ile ilgili birçok bilmeceye karşılık bir tek ciddi çözüm yoktur. Mısırlılar kaya mezarlarını nasıl oymuşlardı? Galerileri ve odaları kazmak için ne gibi araçları vardı? Mezar duvarları pürüzsüzdü ve çok güzel kabartmalarla süslenmişti. Kayalık toprakta mezar odasına kadar büyük bir ustalıkla kazılmış sütunlar ve çok ilerlemiş bir taş işçiliği gerektiren merdivenler vardı. Bugün de aynen korunan bu akıl almaz mezarların karşısında turist grupları büyük bir hayranlık duyarlar. Ama hiçbiri mezarların esrarengiz yapılış tekniği hakkında doğru dürüst bir açıklama bulamaz. Kesin olan tek bir şey vardır. Mısırlılar en eski çağlarda bile tünel kazma sanatında ustadırlar. Çünkü en eski mezarların kazılış biçimi en yenilerin aynısıdır. 6. sülaleden Teti'nin kaya mezarıyla 1. krallıktan 1. Ramses'inki arasında hiçbir fark yoktur. Oysa ikisinin yapılış tarihleri arasında en azından 1000 yıllık bir ara vardır. Bundan da anlaşılacağı gibi Mısırlılar eski tekniklerine katkıda bulunacak herhangi yeni bir şey öğrenmemişlerdi. Hatta yeni kaya mezarlarının çoğu eskilerinin zayıf bir kopyası olmaktan ileri gidemiyordu. Yolu Kahire'nin batısındaki Keops piramidine düşen bir turist, midesinin tam orta yerinde esrarengiz geçmişin kalıntıları karşısında ortaya çıkan kasılmayı duyar. Rehberi Firavun'un burada gömülü olduğunu söyler. Turist bu büyük bilgeliği sindirdikten ve birkaç çarpıcı fotoğraf çektikten sonra evine döner. İşte bu Keops piramidi, yüzlerce çılgın ve tutarsız düşünceye esin kaynağı olmuştur. Charles Piazzi Smith, 1864'te yayınladığı 600 sayfalık Büyük Piramitteki Mirasımız adlı kitabında, piramitle dünyamız arasında tüyler ürperten birçok bağıntıyı açıklamıştır. Kitapta çok eleştirici bir incelemeden sonra bile bizleri düşünmeye yetecek bir takım gerçekler bulunmaktadır. Eski Mısırlıların güneşle ilgili bir dine bağlı oldukları çok iyi bilinen bir gerçektir. Güneş tanrıları Ra, göklerde gemisiyle yolculuk yapardı. Eski krallığa ait piramit yazıları Firavun'un tanrılar ve gemileri aracılığıyla göklerde tanrısal gezintilere çıktığından söz eder. Yani Mısırlıların da Firavun ve tanrıları uçabilirlerdi. Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımının yaklaşık olarak güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı vermesi bir rastlantı mıdır? Piramidin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya bölmesi bir rastlantı mıdır? Taban çevresinin yüksekliğinin iki katının bölünmesinin pi sayısını vermesi bir rastlantı mıdır? Piramitte dünya ağırlığını gösteren hesapların bulunması bir rastlantı mıdır? Piramidin kurulduğu kayalık alanın büyük bir özen ve doğrulukla düzeltilmiş olması bir rastlantı mıdır? Keops piramidinin kurucusu Firavun Khufu'nun anıtı yaptırmak için neden özellikle o kayalık taraçayı seçtiğini açıklamaya yarayacak bir tek ipucu bile yoktur. Kayada doğal bir yarık olduğu ve Firavun'un bundan yararlandığı düşünülebilir mi? Bir açıklamada Firavun'un piramidin inşasını yazlık sarayından izlemek için orayı seçtiğini ileri sürer. Bunların ikisi de sağduyuya aykırıdır. Bir kere Firavun'un taşıma zorluklarını ortadan kaldırmak için doğudaki taş ocaklarına yakın bir yeri seçmesi gerekirdi. Sonra yıldan yıla artan gürültüyü patırtıyı bile bile katlanması imkansızdı. Kitaplardaki açıklamalara karşı söylenebilecek birçok şey olduğuna göre tanrıların burada da işe burunlarını sokup sokmadıklarını sormak daha akıllıca olur. Ancak rahipler aracılığıyla tanrıların piramidin kuruluş yerini seçtirdiklerini kabul edersek, insanlığın geçmişiyle ilgili kuramıma bir delil daha kazandırmış oluruz. Çünkü piramit yalnız karaları ve denizleri iki eşit parçaya ayırmakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın ağırlık merkezinin de tam ortasında bulunur. Şimdiye kadar sözünü ettiğim olgular birer rastlantı değillerse, ki böyle olduğuna inanmak pek güçtür, piramidin kurulacağı alanın dünyanın küre biçimini ve kıtalarla denizlerin dağılımını çok iyi bilen varlıklarca seçildiği ortaya çıkar. Bu arada Piri Reis'in haritalarını da unutmayalım. Bütün bunların rastlantı olduğunu, peri masalları gibi açıklanabileceğini sananlar yanılmaktadırlar. Kayalık taraça hangi güçle, hangi makinelerle, hangi teknik kaynaklarla düzeltilmişti? Kaya mezarları hangi imkanlarla ve nasıl kazılmıştı? Nasıl aydınlatılmıştı? Piramitlerde ve Firavunlar Vadisi'ndeki kaya mezarlarında meşale ya da benzeri bir aydınlatıcı kullanılmamıştı. Duvarlarda ve tavanlarda ne bir kararma ne de kararmanın silinip yok edildiğini gösterecek bir iz bulunmuştu. Taş bloklar ocaklardan nasıl ve neyle çıkarılmıştı? Keskin kenarlar ve pürüzsüz yüzeyler nasıl sağlanmıştı? Tonlarca ağırlıktaki bu kayalar nasıl taşınmış ve santimetrenin binde biri gibi bir yakınlıkla nasıl birleştirilmişlerdi? Elbette burada da karşımıza bir sürü açıklama çıkmaktadır. Eğimli düzlükler, üstünde taşların itildiği yollar, rampalar ve benzeri. Bir de doğal olarak yüz binlerce Mısırlı kölenin emeği. Fellahlar, mimarlar ve taş işçileri. Bu açıklamalardan hiçbiri eleştirici bir yoklamaya dayanacak güçte değildir. Büyük piramit hiçbir zaman anlaşılamamış olan bir tekniğin gözle görülür tanıklığını yapmaktadır. Günümüzde yani 20. yüzyılda hiçbir mühendis bütün kıtaların teknik kaynakları emrine verilse bile Keops piramidinin bir benzerini yapamaz. 2 milyon 600 bin dev blok taş ocaklarından çıkarılmış, biçimlendirilmiş, taşınmış ve yapı alanında santimetrenin binde biri gibi bir yakınlıkla birleştirilmişti. Ve ta içerilerde duvarlar rengarenk boyanmış, resimler çizilmiş ve süslenmişti. Piramidin kurulduğu alan Firavun'un kaprisleri sonucu seçilmişti. Piramidin boyutlarını mimarı şans eseri bulmuştu. Birkaç yüz bin işçi 12 ton ağırlığındaki taş blokları, var olmayan, kütükler üzerinde var olmayan iplerle çekip taşımışlardı. Bütün bu işçiler var olmayan yiyeceklerle beslenmişlerdi. Firavun'un yazlık sarayı dışına kurdurduğu var olmayan kulübelerde uyumuşlardı. Var olmayan megafonlardan duyulan haydi hop diye tempolu seslere uyarak 12 ton ağırlığındaki taş blokları göğe doğru yükseltivermişlerdi. Çalışkan işçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 parçayı üst üste koyduklarını kabul edersek, piramitteki 2,5 milyon taşın 250 bin gün yani 664 yılda yerine yerleştirildiği ortaya çıkar. Oysa piramidin 20-30 yılda tamamlandığı ileri sürülmektedir. Elbette büyük bir ciddiyetle geliştirilen bu düşünceye gülünç deyip geçemeyiz. Ancak piramidin yalnızca bir firavun mezarı olduğuna inanacak kadar saf mıyız? Bundan sonra piramitteki matematik ve astronomi işaretlerini baştan sona şans eseri olarak niteleyebilecek biri çıkabilir mi? Bugün büyük piramidi yaptıran kişi olarak tartışmasız Firavun Khufu bilinir. Neden? Çünkü bütün yazılar ve tabletler Khufu'ya aittir. Bence piramidin bir insan ömrü süresince bitirilmiş olması imkansızdır. Bu bakımdan Khufu ününü sürdürmek için o yazı ve tabletleri hazırlatıp oraya koydurmuş olamaz mı? Bu yolla ün sağlamak geçmişte pek tutulurdu. Söz gelişi bir diktatör kendisine ün sağlamak istediğinde aynı işe girişirdi. Eğer burada da durum gerçekten böyleyse, Khufu kartvizitini bırakmadan çok önce piramidin yapılmış olması gerekirdi. Oxford'daki Bodleian kitaplığında bulunan bir belgede, Kopt yazarı Mas'udi, büyük piramidi Mısır kralı Surid'in yaptırdığını ileri sürer. Ne var ki bu Surid, Mısır'ı tufandan önce yönetmiştir. Bu bilge Surid, rahiplerine bütün bilgeliklerini yazmalarını ve büyük piramide gizlemelerini emretmiştir. Demek ki Kopt geleneğine göre piramit tufandan önce yapılmıştı. Herodot 2. tarih kitabında bu görüşü doğrulamaktadır. Tep rahipleri ona 341 dev heykel göstermiş, bunların her birinin 11.340 yıllık Mısır tarihi içinde dikildiğini söylemişlerdi. Şimdi her yüksek rahibin yaşadığı süre içinde bir heykel diktirdiğini biliyoruz. Herodot bunu kendi gözleriyle görmüştü. Çünkü Mısır'da kaldığı süre içinde tanıştığı bütün rahipler oğlun babayı izlediğini ispatlamak için kendi diktirdikleri heykelleri göstermişlerdi. Ayrıca rahipler açıklamalarının çok kesin ve doğru temellere dayandığını, çünkü kuşaklar boyu olanların türlü biçimlerde yazılarak ileriye aktarıldığını belirtmişler, 341 heykelin 341 ayrı kuşağı temsil ettiğini ve bu 341 kuşaktan önce tanrıların insanlar arasında yaşadığını söylemişlerdi. Yine rahiplerin bildirdiğine göre o günlerden sonra hiçbir tanrı Mısırlılara insan biçiminde gözükmemiştir. Mısır'ın tarihsel dönemi genellikle 6500 yıl olarak bilinir. Öyleyse rahipler gezgin tarihçi Herodot'a geçmişlerinin 11.340 yıl olduğu şeklinde bir yalan söylemeye neden gerek duymuşlardı? Hem neden 341 kuşak boyunca tanrıların insanlar arasında yaşamadığını belirtmişlerdi? Bu iki noktada göze çarpan kesin ayrıntılar, çok eski çağlarda tanrılar gerçekten insanların arasında yaşamamış olsalardı çok anlamsız olmaz mıydı? Daha doğrusu rahipler Herodot'a yalan söylememişlerdi. Büyük piramidin nasıl, neden ve ne zaman yapıldığı hakkında hiçbir şey bilmemekteyiz. 164 metre yüksekliğinde ve 31 milyon 200 bin ton ağırlığında suni bir dağ, akıl almaz bir uygarlığın delili olarak karşımızda dikiliyor ve insanlar onun müsrif bir firavunun mezarından başka bir şey olmadığını ileri sürüyorlar. Bu açıklamaya inanabilecek varsa bir şey denemez. Aynı ölçüde anlaşılmaz olan ve henüz inandırıcı biçimde açıklanamamış bulunan mumyalarda geçmişin karanlıklarından büyülü bir sır saklarmışçasına bize bakmaktalar. Arkeolojik buluntular, bazı ulusların gövdeyi mumyalama tekniğini bildiklerini ve tarih öncesi insanının ölüm sonrası ikinci bir hayata yani bedensel dönüşe inandığını ileri süren görüşü doğrulamaktadır. Söz konusu görüşün ispatlanması için geçmişin dinsel felsefelerinde bedensel dönüşle ilgili bir tek delil bulunması yeterlidir. Çünkü ilkel atalarımız yalnızca ruhsal dönüşe inansalardı, gövde üzerinde olağanüstü mumyalama işlemleriyle uğraşmazlardı. Oysa Mısır mezarlarından çıkan mumyaların hepsi de bedensel dönüş için hazırlanmıştı. Belgelerin, gözle görülür delillerin söyledikleri şeyler saçma ya da gülünç olamazlar. Mısır'daki resimler ve destanlar tanrıların yıldızlardan geri gelecek, iyi korunmuş gövdeleri yeni bir hayata uyandıracaklarını söylerler. Mezar odalarından çıkan mumyalanmış gövdelerin kusursuz biçimde olması ve mezarın ötesindeki bir hayata ulaşma inancı da buradan gelir. Yoksa bir ölünün para, mücevher ve sevdiği eşyalarla ne alışveriş olabilirdi? Üstelik ölen kişinin yanına canlı gömüldükleri kuşkusuz olan hizmetçiler verilmesi, bütün hazırlıkların eski hayatın yeni bir hayatta devam etmesi için yapıldığını gösterir. Mezarların hepsi de inanılmayacak kadar dayanıklı yapılmıştır. Hatta birçoğu bir atom patlamasına bile karşı koyabilecek sağlamlıktadır. İçlerine konan değerli taşlar, özellikle altın, kolay kolay yok edilemeyecek türdendir. Ne var ki beni burada ilgilendiren, mumyalama işleminin daha sonraki istismarı değildir. Beni yalnızca bir tek soru ilgilendirir. Bedensel yeniden doğuşu bu insanların kafasına kim koymuştu? Cesedin binlerce yıl sonra diriltilebilmesi için gövde hücrelerinin çok emin bir yerde ve çok iyi bir biçimde korunması gerektiği düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştı? Bugüne kadar bu esrarengiz durum yalnızca dinsel açıdan değerlendirilebilmişti. Ancak tanrıların törelerini ve yaşayış biçimlerini bütün Mısırlılardan iyi bilen Firavun, o çağ için çılgınca sayılabilecek bu düşünceyi çok iyi biliyordu. Kendime binlerce yıl korunabilecek ve çok uzaklardan görünebilecek bir mezar yaptırmalıyım. Tanrılar geri dönüp beni uyandıracaklarına söz verdiler. Belki de çok ileride yaşayacak doktorlar beni yeniden yaşatacak bir yol bulurlar. Bu konuda uzay çağı insanı olarak neler söyleyebiliriz? Fizikçi ve astronom Robert Ettinger, 1965'te yayınladığı Ölümsüzlük Umudu adlı kitabında, insan gövdesi hücrelerinin tıp ve biyoloji açısından birkaç milyar kere yavaşlatılarak yaşayabileceği bir dondurma yolu gösteriyor. Bu düşünce günümüz için ütopik görülebilir. Ancak dünya yüzündeki her büyük klinikte insan kemiklerini donmuş olarak yıllarca saklayabilen ve gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir kemik bankası vardır. Yine dünyanın birçok yerinde taze kan, -196 derece santigratta sonsuz bir süre saklanabilmektedir. Canlı hücreler de sıvı nitrojen ısısında sonsuza kadar korunabilmektedirler. Acaba Firavun'un pek yakında uygulama alanına konacak olan bu görüşler hakkında bilgisi mi vardı? Biraz sonra anlatacağım bilimsel araştırma sonuçlarını daha iyi kavrayabilmek için bu cümleleri iki kere okumalısınız. 1963'ün Mart ayında Oklahoma Üniversitesi biyoloji uzmanları, Mısır Prensesi Mene'nin deri hücrelerinin yaşamakta olduğunu açıkladılar. Oysa Prenses Mene öleli birkaç bin yıl oluyordu. Birçok yerde bulunan mumyalar öylesine kusursuz ve düzgün korunmuşlardı ki, görünüşleri bakımından canlı bir insandan ayırmak güçtü. İnkalardan kalan buzul mumyaları ise gömülmelerinden çağlar geçmiş olmasına rağmen teorik olarak yaşıyorlardı. Ütopya mı? 1965 yazında Rus televizyonu bir hafta süreyle dondurulmuş iki köpek gösterdi. Hayvanlar 7. gün eritilmiş ve eskisinden daha neşeli olarak yaşamaya devam etmişlerdi. Amerikalılar, bu bir sır değildir, uzay tasarıları gereğince astronotların uzay yıldızları yapılacak yolculuklarda dondurma işiyle gayet ciddi olarak uğraşmaktadırlar. Bugün düşünceleriyle alay edilen Profesör Ettinger, İnsanın fırınlarda yakılmaktan ve mezarlarda kurtlarla yem olmaktan kurtulacağı uzak bir geleceğin kehanetini yapmaktadır. O gelecekte dondurma mezarlıklarında ya da hücrelerinde tıp biliminin ölüm nedenlerine çare bulması için bekleyen donmuş insanlar yeniden hayata döndürülecektir. Ancak bu ütopik düşüncenin gerçekleştiğini düşünürsek, gözümüzün önüne dondurulmuş askerlerden oluşan ve bir savaş sırasında eritilerek cepheye sürülecek bir ordu geliyor. Gerçekten korkunç bir düşünce. Peki ama mumyaların geçmiş çağlardaki uzay yolcularından söz eden kuramımızla ne ilgisi var? Bu kanıtları boş boşuna mı sıralıyorum? Hayır. Sorarım. Eski insanlar gövde hücrelerinin belirli bir işlemden sonra milyarlarca kere yavaşlayarak yaşamaya devam ettiğini nereden biliyorlardı? Sorarım, akıllarına ölümsüzlük düşüncesi nereden gelip yerleşmişti ve gövdesel uyanış kavramını kimlerden öğrenmişlerdi? Eski insanların büyük çoğunluğu mumyalama tekniğini biliyorlardı ve zengin kişiler bu işlemi uygulayabiliyorlardı. Ancak beni ilgilendiren, bu ispatlanması mümkün gerçek değil, yeniden uyanış ve hayata dönüş düşüncesinin kökenidir. Bu düşünce bir kralın ya da prensin kafasında ansızın mı belirmişti? Yoksa başarılı bir Mısırlı, tanrıların cesetler üzerinde özenle çalışıp onları bombalara karşı dayanıklı taş lahitlere yerleştirmesini mi izlemişti? Ya da tanrılar, cesetlerin belirli bir işlem geçirdikten sonra yeniden diriltilebileceği konusundaki bilgilerini akıllı bir prense mi aktarmışlardı? Bu tahminler çağdaş kaynaklardan doğrulama beklemektedirler. Birkaç yüzyıl sonra insanlık uzay yolculukları konusunda bugün düşünemeyeceği kadar büyük bir ustalık kazanmış olacaktır. Seyahat acentaları, gidiş ve dönüş tarihleri kesin, gezegenler arası gezilerle uğraşacaklardır. Elbette bu ustalığın sağlanması için bütün bilim dallarının uzay yolculuğundaki gelişmelerle at başı gitmesi gerekmektedir. Ancak elektronik ve sibernetik tek başlarına bir yarar sağlamayacaklardır. Tıp ve biyoloji de insan ömrünün uzatılması için yollar aramakla bu gelişmeye katkıda bulunacaktır. Günümüz uzay araştırmalarında da bu konunun üzerinde çok durulmaktadır. Burada kendi kendimize sorabiliriz. Geçmişteki uzay yolcuları bizlerin bugün bulmaya çabaladığımız şeyleri biliyorlar mıydı? Bilinmeyen akıllı yaratıklar gövdenin şu kadar bin yıl sonra diriltilebilmesi için neler gerektiğini bulmuşlar mıydı? Belki de tanrılar açık gözlülük ederek çağının bütün bilgilerini kendinde toplamış önemli kişilerin öğretecekleri yöntemlere göre mumyalanmasını ve korunmasını istemişler. Öylelikle de bir gün binlerce yıl öncesinin tarihini gözleriyle görmüş insanları sorguya çekebileceklerini ve ayaklı bir tarih kitaplığı elde edebileceklerini düşünmüşlerdi. Kim bilir? Böyle bir sorgu geri dönen tanrılar tarafından gerçekten yapılmış olamaz mı? Aslında çok ciddi bir iş olan mumyalama sanatı ortaya çıkmasından bir süre sonra günün modası durumuna gelmişti. Birdenbire herkes büyük babasının yaptıklarını yaparsa yeni bir hayata dönebileceğine inanmaya başlamıştı. Bu tür yeniden doğuşlar hakkında gerçekten biraz bilgisi olan yüksek rahipler ise bu merakın sınıflarına büyük kazanç sağlayacağını görünce geniş bir istek uyandırmaya girişmişlerdi. Daha önce de Sümer krallarının fizik açıdan imkansız yaşlarına ve kutsal kitapta rastlanan inanılmaz yaşlara değinmiştim. Bu insanların ışık hızına yaklaşan uzay gemilerindeki zaman değişimi sonunda hayat süreleri uzamış uzaylı yaratıklar olup olamayacaklarını sormuştum. Kitaplardaki bu kişilerin mumyalanmış ya da dondurulmuş olduklarını düşünürsek, akıl almaz yaşları hakkında bir ipucu elde etmiş olmuyor muyuz? Bu varsayımdan hareket edince de aynı yaratıkların geçmişteki önder kişileri dondurup geri döndürdüklerinde canlandırarak sorguya çektiklerini düşünemez miyiz? Doğal olarak bu önderin yeniden mumyalanma ve tanrılar dönene kadar dev tapınaklarda korunma görevi rahipler sınıfına düşüyordu. İmkansız mı? Gülünç mü? En budalaca itirazları yapanlar genellikle kendilerini doğa yasalarına kesinlikle bağlı gören kimselerdir. Oysa doğanın kendisi kışlama ve yeniden uyanışın örneklerini vermektedir. Tamamen donduktan sonra ılık bir ortamda eriyen ve hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam eden balık türleri vardır. Çiçekler, larvalar, kurtlar yalnız kışlamakla kalmaz, baharda pek sevimli bir kılıkta yeniden ortaya çıkarlar. Bir kere de şeytana uyalım. Mısırlılar mumyalamayı doğadan öğrenmiş olamazlar mıydı? Böyle bir durum söz konusu olsaydı, kelebeklere ya da mayıs böceklerine tapmaları gerekirdi. Oysa böyle bir tapınmanın izine bile rastlanmamıştır. Gerçi dev lahitler içinde mumyalanmış hayvanlar bulunmuştur. Ama ne bu hayvanların özellikleri ne de Mısır iklimi kışlama olayını dolayısıyla mumyalamayı öğretebilecek türden değildir. Helvan'ın 9 kilometre kadar ötesinde hepsi 1. ve 2. sülaleye ait 5000 kadar irili ufaklı mezar vardır. Bu mezarlar mumyalama sanatının 6000 yıl önce bilindiği ve uygulandığını gösterirler. Profesör Emery 1953 yılında Kuzey Sakkara'daki eski mezarlıkta 1. sülale firavunlarından birine ait olan geniş bir mezar bulmuştu. Ana mezardan ayrı olarak 3 sıra halinde dizilmiş 72 mezar daha vardı. Bunlarda krallarına yeni hayatında hizmet etmek isteyen hizmetçiler gömülüydü. 64 genç adam ve 8 genç kadının gövdeleri üzerinde en ufak bir şiddet izi yoktu. Yani bu insanlar çevrelerini duvar örülmesine hiçbir şekilde karşı çıkmamışlardı. Neden? Bu durumun en tanınmış ve basit açıklaması, mezarın ötesindeki ikinci bir hayata inandıklarıdır. Firavun'un yanına altın ve mücevherlerden başka ikinci bir hayata hazırlık olarak yemek, yağ ve baharat konulması bu inancın gücünü göstermektedir. Eski Mısır'da mezarlar soyguncuların dışında daha sonraki firavunlar tarafından da açılırdı. Böyle durumlarda ikinci hayat için konulan yiyeceklere dokunulmamış olduğu görülürdü. Başka bir deyişle ölü onları ne yemiş ne de başka bir dünyaya götürmüş olurdu. Bunun üzerine firavunlar mezarı yine kapattırır ve eskileri alarak yeni yiyecekler koyarlardı. Daha sonra da hırsızlara karşı türlü tuzaklar kurulurdu. Bütün bunlar eski Mısırlıların ölülerin hemen değil uzak bir gelecekte dirileceğine inandıklarını göstermektedir. 1954 Haziranında yine Sakkara'da hiç dokunulmamış bir mezar bulunmuştu. Mezar odasında bir kutu içinde altın ve mücevherler kondukları gibi duruyorlardı. 9 Haziran günü Dr. Ghanem lahiti törenle açtı. Lahitte hiçbir şey yoktu. Kesinlikle hiçbir şey. Mumya bütün mücevherleri dururken çürüyüp gitmiş miydi? Moğolistan sınırının 90 km kadar ötesinde Sovyet bilim adamı Rodenko, Kurgan 5 adıyla bilinen mezarı bulmuştu. Mezar içi tahta kaplı, kayalık bir tepe biçimindeydi. İçerisi tamamen buzla doluydu. Böylece mezar odalarındaki her şey donmuş bir halde korunmuştu. Odalardan birinde mumyalanmış bir kadın ve erkek cesedi vardı. İkisinin de yanına gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri şeyler konulmuştu. Kaplar içinde yiyecekler, elbiseler, mücevherler ve müzik aletleri. Buzlar, çıplak mumyalar dahil her şeyi kusursuz biçimde korumuştu. Bilginler bir başka odada geniş bir dikdörtgene rastladılar. Dikdörtgenin içinde her birinin ortası resimlerle süslü 6'şar karelik 4 sıra vardı. Dikdörtgen bir bütün olarak Ninova'daki Asur Sarayı'nda bulunan taş oymanın kopyası gibiydi. Karelerin ortasına çizilmiş resimler, kafaları karmakarışık boynuzlu, sırtları kanatlı yaratıkların göğe doğru yükselişlerini gösteriyordu. Moğolistan'daki kalıntıları ruhsal dönüşle bağdaştırmak imkansızdır. Mezarlardaki dondurma odaları, duvarların tahtayla kaplanmış olması ve içerideki buz yığınları bu nitelemeyi gerektiriyor, ruhun ve dünyanın ötesindedir. Başka amaçlar için hazırlanmıştır. Eski insanların bu biçimde hazırlanmış cesetlerin ileride dirilmelerini mümkün kılacak duruma geleceklerini nereden öğrendikleri sorusu akla takılmıyor mu? Çin'de Wuchuan köyünde içinde 17 erkek ve 24 kadın iskeleti bulunan 15 metreye 13 metre boyutlarında dikdörtgen bir mezar vardır. Buradaki iskeletler üzerinde de herhangi bir şiddet izi görülmemektedir. Ant dağlarında buzul mezarları, Sibirya'da buz mezarları, Çin'de, Mezopotamya'da ve Mısır'da topluluklar ve bireyler için mezarlar vardır. Kuzey Avrupa'dan Güney Afrika'ya kadar olan bölgelerde mumyalar bulunmuştur. Bütün ölülerin yanına ilerideki hayatlarında gerekecek şeyler konmuş ve mezarlar binlerce yıl dayanabilecek biçimde yapılmışlardır. Bütün bunlar yalnızca bir rastlantı mıdır? Bütün bunlar kişisel meraklar ve kaprisler sonucu mu ortaya çıkmıştır? Yoksa gövdesel dönüş üzerinde bizce bilinmeyen çok eski bir vaat mi vardır? Öyleyse bu vaat kimlerden gelmiştir? Jeriko'daki kazılarda 10 bin yıllık mezarlar ve alçıdan yapılmış 8 bin yıllık büstler bulunmuştur. Bu da şaşılacak bir durumdur. Çünkü bölge halkı görünüşte çömlekçilik tekniğini bilmemektedir. Jeriko'nun bir başka bölgesinde ise tavanları kubbe biçimli silindirik evler ortaya çıkarılmıştır. Organik maddelerin yaşını belirlemeye yarayan karbon izotopu C14 yöntemi bu kalıntıların 10.400 yıl öncesine ait olduklarını göstermiştir. Bu bilimsel tarih Mısır rahiplerinin Herodot'a aktardıkları tarihle apaçık bir uyum göstermektedir. Rahipler atalarının 11 bin yıl boyunca görev yaptıklarını söylemişlerdi. Bu da yalnızca bir rastlantı mıdır? Lusak'taki tarih öncesi taşlar da özellikle dikkat çeken kalıntılar arasındadır. Üstlerinde şapkaları, ceketleri ve kısa pantolonlarıyla gösterilmiş modern insan resimleri çizilidir. Abbe Breul bu resimlerin gerçek olduklarını söylemiş, böylece bütün tarih öncesini karmakarışık etmiştir. Taşları kimler kazmıştı? Postlara bürünmüş bir mağara adamının duvarlara 20. yüzyıl insanının resmini çizdiği düşünülebilir mi? 1940'ta Güney Fransa'daki Las Caux mağaralarında gerçekten çok güzel taş çağı resimler bulunmuştu. Resimlerin bugün yapılmış gibi canlı ve kusursuz olmaları akla hemen iki soruyu getiriyor. Mağara, emek ve özen isteyen bu resimler için nasıl aydınlatılmıştı ve duvarlar neden bu hayret verici resimlerle süslüydü? Bu soruları budalaca bulanlar, apaçık ortada olan çelişkileri açıklayabiliyorlarsa açıklasınlar. Eğer taş çağı mağara adamlarını ilkel ve vahşi kabul edersek, mağara duvarlarındaki kusursuz resimleri bunlar yapmış olamazlardı. Çünkü ilkel kişiler böyle resim yapma yeteneğine sahip olsalardı, barınmak için kulübeler kurmazlar mıydı? Bilginler, hayvanların milyonlarca yıl öncesinden beri yuva ve barınak kurma yeteneğinde olduklarını açıklamaktadırlar. Ne var ki Homo sapiens'in aynı yeteneğini o kadar eskilere uzatmak, geçerlikte olan görüşler açısından imkansızdır. Gobi çölündeki Karakota harabelerinin çok altında, bu harabeler ancak çok yüksek ısı etkileriyle oluşabilen o garip kum camlaşmalarının görüldüğü bölge dolaylarındadır. Profesör Kostov, M.Ö. 12 bin yılına ait bir mezar buldu. Mezardaki lahitlerde iki zengin adamın cesedi vardı ve lahit kapaklarına dikey bir çizgiyle ikiye ayrılmış daire resimleri çizilmişti. Borneo'nun batı kıyılarındaki Subis dağlarında katedral benzeri oyulmuş mağaralar bulunmuştu. Ortaya çıkarılan kalıntılar arasında öyle güzel ve kusursuz dokumalar vardı ki en iyimser insan bile bunların ilkel mağara adamlarının elinden çıktığını kabul edemezdi. Sorular, sorular. Arkeolojinin kalıplaşmış görüşleri hakkındaki kuşkular artmaktadır. Ancak son 2000 yıllık tarihimiz hakkında herhangi bir kuşkum olmadığını öncelikle belirteyim. Kitabımda yeni sorular sorarak aydınlatmaya çalıştığım tarih en uzak geçmişteki kapkaranlık zaman bölümleridir. Aynı şekilde evrenden gelen bilinmeyen akıllı yaratıkların ziyaretlerinin bizim genç zekaları ne zaman etkilemeye başladığını gösterecek bir tarihte veremem. Bununla birlikte bu ziyaretlerin erken paleolitik çağda yani M.Ö. 10.000 ile 40.000 yılları arasında yer almış olabileceğini savunuyorum. Günümüzde var olan ve herkesi pek mutlu eden tanınmış C14 yöntemi 45.600 yıldan sonrasını kesin olarak tarihleyememektedir. İncelenen nesne ne kadar eski ise yöntem de o kadar güvenilmez olmaktadır. En tanınmış bilginler bile C14 yönteminin 30.000 ile 50.000 yıllık organik nesnelerin kesin yaşını ölçemediğini, ancak bu iki tarih arasında tahmini bir yaş gösterdiğini, bu bakımdan güvenilir olmadığını söylemişlerdir. Bu eleştirici sözler belirli sınırlar içinde kabul edilmelidir. Ancak C14 yöntemine paralel olan ve en yeni ölçü aygıtlarıyla donatılmış bir tarihleme yöntemine gerek duyulduğu kesindir.